Ayrım 4.
Varskilere çok yakınım ama kütüphaneye çok uzak. Gene de 50 ile 75 arası bir paraya daha iyi bir yer bulmak mümkün değildi. Dipnot, Lüksemburg Paris'te Polonya'nın endüstriyel gelişmesi konulu doktora tezine ilişkin araştırma yapıyordu. 1897'de Zürih Üniversitesi'nden Doktor Iori Publici et Rerum Camerarium unvanını aldı. Teze az görülen bir ayrıcalık tanınmış ve kitap halinde yayınlanmıştır. Bakınız 9. ve 12. mektuplar. Kütüphaneye günde bir kez tramvayla gitmek daha ucuza geliyor. Yarın sabah da gideceğim. Sonra da Polonyalı bir sosyal demokrat aileye ev yemeği yemeği. Orada yalnızca varskiler yemek yiyor. Kütüphane sabah 9'dan akşam 5'e kadar açık. Boş ver bu ayrıntıları. Bir tanem, sevgilim, hayal hanemde seni sıkıca kucaklıyorum. Başın omzumda, gözlerin kapalı, dinleniyorsun. Bende hiç hal kalmadı. Ve sen zavallı sevgilim. Şimdi biraz daha zamanın olduğuna göre umarım broşür üzerine çalışmaya başlamışsındır. O kadar az zamanın var ki. Çalışman nasıl gidiyor? Seni ne kadar da iyi tanıyorum. Bu mektubu alınca bana güzel bir mektup yazacaksın. Ama sana soğuk bir mektup yazsaydım sen de aynen cevap verirdin. Yaptığım her şeyi taklit ediyorsun. Aksi ve kızgın olmak dışında kendine özgü bir tavrın yok mu senin? Neden peki? Biz ikimiz aynı durumda mıyız? Benim izlenimlerimle seninkiler aynı mı olmalı? Neden beni taklit edip duruyorsun? Bazen senin gerçekten de taştan yapılmış olduğunu düşünüyorum. Bir kez olup bittikten, beni sevdiğini ismen ve cismen gösterdikten sonra beni seviyormuş gibi davranmaya başladın. Ama ta içinde hiçbir şey duymuyorsun. Sevmek için doğal, içgüdüsel bir dürtü yok sende. Ah korkunç yaratık, seni istemiyorum. O koskoca paketleri görünce Varskiler'in kapıcısı derhal kuşkulanacaktır. Dipnot, paketlerde işçi davasının nüshaları vardı. Doğrudan bana gönderilmelerse söz konusu olamaz. Bir gizli ajan benim kapıcımı sık sık ziyaret ediyor. Bana yazarken dikkatli ol, gerektiğinde kodla, Brezilya'ya yazdığın gibi adımı X ve M ile yaz. Dipnot, lehçe, Rozan'ın adı Lüksemburg ya da Lüksemburg olarak yazılabilir. Kaldı ki o kapıcı olacak karı kendiliğinden bile beni ihbar edebilir. Düşündükçe gazetenin sana Zürih'e gönderilmesi kaçınılmaz gibi geliyor bana. Raif'ten senin paketlediğin gibi paketlemesini isteyemem. Burada hiç öyle yapmıyorlar. Nasıl yapıldığını bilmiyorlar. Yapsalar bile her zamanki gibi sakar bir iş olur sonunda. Bu işi sen kendin Mahlevski ile yapmalısın. Zürih'e gönderilmesini doğru bulup bulmadığını çok acele bildir. Bak işte ne kötü kalplisin. En aptalca bir işe ilişkin her sözcük benim bütün yüreğimi sana açmamdan 2 kat, 10 kat, hayır 100 kat daha ilginç geliyor sana. PPS'den Polonya Sosyalist Partisi, söz açıldı mı gözlerim parlar. Kendimden söz edersem yorgun olduğumdan, seni özlediğimden, o zaman başka. Ben de bundan böyle katı olacağım. Çok ciddiyim. İlişkimizi düşünüyorum bir süredir ve döner dönmez seni öyle bir avucumun içine alacağım ki bekle de gör. Acımasız bir yıldırma siyaseti uygulayacağım. Boyun eğmek, pes etmek, razı olmak zorundasın. Eğer ilişkimiz sürecekse. Seni eğitmeli, ehlileştirmeliyim. Başka türlü sana katlanamam artık. Sen öfkeli bir adamsın. Sonunda seni iyice tanıdım. Güneşin her sabah doğduğu kadar eminim artık böyle olduğundan. Tanrının da yardımıyla sendeki o öfkeyi silip süpüreceğim, yok edeceğim. Bunu yapmaya hakkım var. Çünkü ben senden 10 kat beterim ve böyle olduğumun da farkındayım. Bu yüzden de seni eleştirmeye daha çok hak kazanıyorum. Terör uygulayacağım. Ta ki yumuşayıncaya kadar. Duyguların oluncaya kadar ve insanlara herhangi bir sıradan terbiyeli adam gibi davranmayı öğreninceye kadar. Dünyada en çok sevdiğim varlık sensin ama kusurlarını asla kabul edemem. Bunu unutma ve kendini kolla. Bir halı sopası satın aldım bile ve gelir gelmez ilk işim seni bir güzel dövmek olacak. Bütün bunların senin için pek bir anlamı yok biliyorum. Yüz yüze gelir gelmez açıklarım. Benim terör dönemim başlıyor. Unutma, hizaya gel. Bana gönül alıcı, güzel mektuplar yaz. Biraz alçak gönüllü ol. İnayet et de arada beni sevdiğini söyleyiver. Kendini küçültmekten korkma. Sen bana bugün benim sana dün verdiğimden 3 paralık daha çok sevgi vermişsin. Ne olur yani? benden karşılık görmezsin korkusuyla, duygularını açıklamaktan çekinme, utanma, kuşkusuz duygularım varsa eğer. Yoksa zaten zorla çekip alamam ki. Ruhunla diz çökmeyi de öğren. Yalnızca ben kollarımı açıp seni çağırdığımda değil, ben arkamı döndüğümde de. Kısacası cömert ol, harca, israf et sevgini benim için. Senden bunu istiyorum. Ne yazık ki seninle sürekli birlikte olmak benim kişiliğimi bozuyor ama bunu bilmek seninle boğuşmak için güç veriyor bana. Unutma, teslim olmalısın çünkü sevgimin gücü nasıl olsa sana boyun eğdirecek. Bir tanem, kendine iyi bak, seni kucaklar, öpücüklere boğarım. En sevgili, lütfen bana harcamalarım için biraz para gönder. Hemen. Dipnot, 14 Eylül 1899'da Lüksemburg Yogeyes'e şöyle yazacaktı. Sevgili, bana bir iyilik et de mektuplarındaki sözcüklerin altını çizmekten vazgeç. Dişlerim gıcır diyor okurken. Dünya sandığın gibi ancak kafasına sopayla vurulduğunda senin ne dediğini anlayan aptallarla dolu değil. Rostov sana benim için havyar getirecek. Abimin hediyesi. Deli bunlara, sakın elini sürme. Vegas için sakla onu. Çapkın seni. Bana derhal resmini gönder. Bana gelen mektupları da bir an önce pastala. Adresim Avenue Rail 7 O3M. 5. mektup. Paris, Perşembe sabahı, Mart 28, 1895. En sevgili sevgili, bir tanem. Sana geliyorum, sana koşuyorum. Dinlenmem gerek, seninle konuşmam gerek. Öyle yorgunum ki. Neden mi? Paris yüzünden. Bir de senden ayrı olduğum için. Çok zayıf düştüm. Şehirde 4 saat yetti. Bir tramvaydan in, öbürüne bin. Yorgunluktan başım dönüyor. Eve dönünce 2 saat yattım. Bomboş, ölü gibi. Solgun, buz gibi, soğuk. Bu arada bir şeyler yapabilmek için pek zaman kalmadı. Yani bir şeyler yazabilmek için. Bak sana günümün nasıl geçtiğini anlatayım. 8.30'da kalkıyorum. Wojnarowska 8'de kaldırıyor beni. Dipnot. Cezernia Wanda Wojnarowska. Paris'te yaşayan ve 1904'e kadar Enternasyonel Sosyalist Büro'nun SDK PİL temsilciliğini yapan varlıklı ve sosyalist Polonyalı bir kadın. Yıkanıyorum, dişlerimi fırçalıyorum, ayakkabılarımı boyuyorum. Ayakkabı boyamak servise dahil değil, söyleyecek olsam kapıcı bunu düpedüz hakaret sayar. Elbisemi ve şapkamı fırçalıyorum, giyiniyorum, çayımı içiyorum, bir önceki günkü hesaplarımı gözden geçiriyorum. Reif ve kupiye gönderilecek kağıtları düzenliyorum ve B. Ne yazık ki bütün bunlar öğlene kadar sürüyor. Öğleyin genellikle radyoya uğruyorum, birlikte yemek yiyoruz. Gidip gelmek 1 saat, yemek de bir o kadar zamanımı alıyor. Eğer Reif ve Rup'la iş görüşmem gerekiyorsa saat 5 hatta 6 oluyor. Reif denilen o aptalın işi bitirmesi için en az 2 saat lazım. Sonra eve dönüyorum ve 1 saat uzanıyorum. İçim bomboş. Ondan sonra Wojnarowska bana sıcak bir yemek hazırlıyor. Bu da en azından 1 saat çünkü konuşmaya bayılıyor. Sırf bana iyilik olsun diye bunu yaptığına göre ona lokanta muamelesi edemem. Yani yemeğini yiyip kalkamam. Bu arada saat 8'i bulmuş oluyor ve geriye en çok 3 saatim kalıyor. Çünkü 11'de gözlerim kapanıyor ve yatıyorum. Nedense sürekli bir sersemlik var üzerimde. Hep uykumu alamamış gibiyim. Zamanım olsa bile yeni bir şey yazabileceğimi sanmıyorum. Bu yüzden de mekanik işleri yapıp yazmayı sonraya bırakıyorum. İşçi hakkındaki yazı gibi. Kutsal ruhum yeryüzüne inip bana ilham bahşetmesini bekliyor olmalıyım. Varski'yi çok az görüyorum, o yüzden de hala açık hesabı kapatamadım. İlişikte bana verdiğin 450 frankın hesabını gönderiyorum. 371.50 basım işleri için harcandı. Faturalar ilişikte. Bende 58.50 kaldı ve utanarak itiraf etmeliyim ki 20 borç aldım. Altınım, biriciğim, kişisel harcamalarım için ayrıntılı hesap veriyorum diye lütfen bana kızma. İlişkimiz şimdi artık o kadar güzel ki bunun nedeni kendimi bağımlı hissetmem ya da öyle bir şey değil. Sana yazmak istedim çünkü ne kadar çok para harcamış olduğuma ben de fena halde şaşırdım. Ancak hepsini alt alta yazıp toplayınca nereye gittiği anlaşıldı. Bak, düzenli ödemeler dışında fazla bir harcama yapmadım ya da çok fazla bir harcama yapmadım. Fazladan olan tek harcama Paris Komünü kutlamaları için olandı. Aradaki fark 2 büyük harcama yüzünden. Raza'ya 30 frank borç verdim. Bir de Bon Marche'da 24 harcadım. Raza 30 frankı kesinlikle geri verecektir. Hatırla, Varskiler 20 frankı verdiler. Benim harcadığım 24'e gelince suçu kendinde ara. Seni sevindirmek için birkaç doğru dürüst şey satın aldım. Elbise fırçası 2.50, ayna 3 frank, VB. Göze hoş görünen bu şeyleri yemin ederim senin yüzünden satın aldım. Elimden geldiğince odamızı süslemek için ya da kendim daha derli toplu, daha hoş olmak için bir şeyler satın alıyorum. Bütün bunlar para demek, biliyorum sevgilim. Hiç olmazsa başlangıçta. Örneğin bu mektup kağıdı büyüklüğünde bir ayna aldım. Güzel, ahşap bir çerçevesi var. Camı da iyi cins. Aldım çünkü sen durmadan ayna karşısında kendine çeki düzen vermekten hoşlanırsın. Eh, artık şifon yerinin üzerinde güzel bir ayna olacak. Sonra kahve demliğini ve fincanları koymak için güzel bir tepsimiz olacak. Bir tane de ekmekler için. Nasıl para harcadığımı duydukça hayretler içinde kalıyorsun biliyorum ama artık mümkün olduğunca bir şeyler almak istiyorum. Evimiz daha önceleri olduğu gibi olmasın diye. Zaten karar verdim, yaşama biçimimiz tümüyle değişecek. Belli saatlerde ve erken yatıp kalkacağız, güzel giyineceğiz, odamızı düzenleyeceğiz, kendimize ait bir sürü şeyimiz olacak. Ve bir de dikkat et, kavga etmeyeceğiz. Çünkü ben sağlıklı ve güzel olmak istiyorum. Sen de öyle. Bu kavgalar yaşamımızı alt üst ediyor. Düzenli ve huzurlu çalışacağız. Benim görünümüme ve evimizin görünümüne ilişkin bütün isteklerini yerine getireceğim. İnsanlarla ilişkilerim üzerine olanları değil. Ancak unutma, iki şeyden vazgeçmeliyiz. Kavgalar ve düzensiz uyku saatleri. Kendini hazırla çünkü bu kez insan gibi yaşamaya kesin kararlıyım. Ve eğer benim planlarımı bozarsan kendimi asarım. Gündelik yaşamımızın huzurlu ve düzenli olması için ilişkimizin de değişmesi gerekiyor. Unutma, çıkardığın ilk kavgada sana şerefim üzerine söz veriyorum, çekip gideceğim. Subayın biriyle değil, tek başıma. İnan bana, başka çıkar yol göremiyorum. Biricim dinle, 3 tane gümüş kaplama çatal bıçak kaşık almaya ne dersin? O kapkara yağlı çatallarımızla paslanmış teneke bıçaklarımızı düşünmek bile midemi bulandırıyor. Nasıl olsa bu kadar para harcıyoruz. Hiç olmazsa azıcık doğru dürüst yaşayalım. Altınım, neye gereksinme duyduğunu ve her şey bir yana neyin sinirine dokunduğunu anlıyorum, hissediyorum. Burasını düzeltmeye çalışacağım. Elimden geldiğince bizim kılmaya çalışacağım. Bu kargaşaya bir son vereceğim. Gene de bu kargaşa senin kavga çıkarman için geçerli bir özür değil. Tam tersine. Senin yüzünden böyle oluyor her şey. Sen yokken benim yaşamım düzenli, etraf derli toplu, daha da güzelleştirmek için ne yapabilirim diye düşünüyorum hep. Neden mi? Çünkü benim aklımı karıştıran, kalbimi kıran, beni deliye döndüren sen yoksun yanımda da ondan. Bana iyi davran, ben de bize güzel bir ev hazırlamak için elimden geleni yapacağım. Yalnızca bana iyi davran ve beni sev. O zaman her şey yoluna girer. Bir tanem, bana daha sık mektup yaz. Canımın çekirdeği, altınım benim. Sana anlatacak o kadar çok şey var ki. Görüşmek üzere. Senin Rosa. 6. mektup. İsviçre, 16 Temmuz 1897. Yok hayır, çalışamıyorum. Sürekli seni düşünüyorum. Sana yazmam gerek. Sevgilim, canım, yanımda değilsin ama bütün varlığım seninle dolu. Bu mektubu yazıyor olmam sana mantık dışı, hatta saçma gelebilir. 10 adım ötemde yaşıyorsun ve günde en az 3 kez görüşüyoruz. Hem zaten yalnızca karınım senin. Nereden çıktı bu duygusallık değil mi? Gece yarısı kendi kocama mektup yazmalar. Dipnot, Lüksemburg ve Yoges resmen evlenmemişlerdir. Ah benim altın kalplim. Bırak bütün dünya komik olduğumu düşünsün ama sen öyle düşünme. Bu mektubu ciddiye al. Duygularınla daha senin karın değilken Cenevre'de yazdığın mektupları okuduğun gibi oku. Bu mektubu yazarken aynı o günlerdeki sevgiyi taşıyorum içimde. Ruhum, o zamanlar olduğu gibi sana ulaşmak için kanat çırpıyorum. O zamanlar olduğu gibi gözlerim yaşla doluyor. İşte burada gülmeye başladın. Hem zaten bugünlerde hiçbir neden olmaksızın ağlıyorum. Diyor, sevgilim, neden konuşmak yerine yazmayı yeğledim diye mi soruyorsun kendi kendine? Tedirginim, bazı şeyleri seninle konuşabileceğimden artık emin değilim de ondan. Alıngan oldum, deli gibi kuşkulu. En küçük hareketin, söylediğin tek bir soğuk söz kalbimi paramparça ediyor. ağzımı bıçak açmaz oluyor. Ancak sıcak, güvenli bir ortamda sana açılabilirim. Oysa bugünlerde böyle bir ortamda birlikte olduğumuz öylesine indir ki. Dinle bak, son zamanlardaki yalnızlığımın ve düşüncelerimin uyandırdığı garip bir duygu sarmıştı içimi bugün. Seninle paylaşmak istediğim bir sürü şey vardı kafamda. Oysa sen neşeli, aldırmaz bir havadaydın. Fiziksel bir şey de istemedin. Benim bütün isteğimin bu olduğunu düşündün. Çok ağrıma gitti ama sen bu kez de birazdan gideceğin için surat ettiğimi sandın. Tam giderken bana biraz olsun yakınlık göstermeseydin şimdi bile yazacak gücü bulamazdım belki de. O davranışında geçmişin tatlı kokusu vardı. Her gece ağlamaktan bitkin düşerek uyumamın nedeni de geçmişin anıları zaten. Sevgilim, aşkım benim, biliyorum bu mektubu atlaya atlaya okuyorsun. Ne istiyor gene? Ne istediğimi bir bilsem. Seni sevmek istiyorum. İkimizin de çok iyi bildiği o ılık, yumuşak, eşsiz günlerin geri gelmesini istiyorum. Sen, sevgilim, hep beni üstün körü okudun. Sen gidiyorsun diye ya da öyle bir şey için surat ettiğimi düşündün. Sence bizim ilişkimiz çok yüzeysel ve bu beni ne kadar üzüyor bilemezsin. Yok yok sevgilim, lütfen bana anlamadığımı, ilişkimizin hiç de yüzeysel olmadığını, en azından benim anladığım biçimde yüzeysel olmadığını söylemeye kalkma. Bunun ne demek olduğunu biliyorum ve anlıyorum. Biliyorum çünkü hissediyorum. Bana geçmişte böyle sözler ettiğinde içi boş sözler bunlar diye düşünürdüm. Ama şimdi acı gerçeğin ta kendisi karşımda. Evet, kendimi yabancı hissediyorum. Seni karşımda dalgın, üzüntülü, kendi sorunlarını sessizce düşünür gördükçe gözlerin bana bu senin meselen değil, sen kendi işine bak derken hep bir yabancıymışım gibi geliyor bana. Ciddi bir tartışmadan sonra seni tekrar gördüğümde içine kapanmış, bizim ilişkimizi kafamda evirip çevirirken, sonuçlara varıp kararlar alırken, bana şöyle ya da böyle davranırken hissettiğim hep bu. Beni dışarıda bırakıyorsun. Yapabileceğim tek şey senin aklından geçenler konusunda kendi başıma fikir yürütmek. Ne zaman birlikte olsak beni bir kenara itip kendi içine kapandığında, işinin başına döndüğünde böyle hissediyorum. Sonuç olarak da kendi geleceğimi bir dış güç tarafından oradan oraya kukla gibi savrulan tüm yaşamımı düşündükçe kendimi sana yabancı hissediyorum. Sevgilim, aşkım benim, şikayet etmiyorum. Bir şey istediğim de yok. Gözyaşlarımı kadınca bir isteri nöbeti olarak yorumlama yeter. Gerçekten bildiğim bir şey varsa o da ilişkimizin sıcak ve pürüzsüz olmamasının suçunu kendimde, senden çok kendimde aramam gerektiği. Ne yapabilirim bilmiyorum. Nasıl davranmam gerektiğini bilmiyorum. Nasıl? Bilemiyorum, önceden hesaplayamıyorum. Bir karara varıp sana sürekli aynı biçimde davranamıyorum. O an içimden nasıl gelirse öyle davranıyorum. Aşkınla ve hüznünle dop dolu kendimi kollarına atıyorum. Senin buz gibi duruşun beni kahrediyor. Ruhum kan ağlıyor ve senden nefret ediyorum. Seni öldürebilirim. Altın kalplim, pek güzel anlarsın ve mantıklı sonuçlar çıkarabilirsin bütün bunlardan. Bana ve kendine ilişkin olarak her zaman yaptın bunu. Şimdi neden yapmamakta direniyorsun? Neden beni yapayalnız bırakıyorsun? Ah Tanrım. Bana geri dönmen için nasıl da yalvarıyorum ama belki de ya da artık bana öyle gelmeye başladı. Belki de beni artık o kadar sevmiyorsun. Gerçekten, gerçekten de öyle gibi geliyor bana. Artık her yaptığım yanlış. Ne yaparsam yapayım bir kusur buluyorsun. Benimle birlikte olmak gereğinde pek duymaz oldun. Neden mi böyle düşünüyorum? Bir bilebilsem. Bildiğim tek şey bütün bunları göz önüne alınca ben olmasam daha mutlu olacağın. İçimden bir ses bu ilişkiden tümüyle kaçıp kurtulmak istediğini söylüyor. Ah sevgilim. Anlıyorum. İlişkimizin sana pek bir zevk vermediğini biliyorum. Çıkardığım kavgalarla perişan olan sinirlerin, gözyaşlarım, bütün bu gereksiz ayrıntılar, hatta bana olan sevginden duyduğum kuşkular. Biliyorum altın kalplim ve düşündükçe diyorum ki keşke... Hayır, kahrolsun, istemiyorum. Kadınca kaprislerim, tutarsızlıklarım, kendi kendime yetmezliğimle senin duru, mağrur, tek başına yaşamını altüst ettiğim düşüncesi çok acı veriyor bana. Hem de ne adına? Lanet olsun. Ne adına? Tanrım, neden dedikleyip duruyorum ki ben? Bitti işte. Sevgilim, şimdi yine soracaksın ne istediğimi sonunda. Hiçbir şey sevgili. yalnızca sana çektirdiğim azaba kör ya da duyarsız olmadığımı bilmeni istiyorum, o kadar. Olup bittikten sonra acı acı ağladığımı ama ne yapacağımı, nasıl yapacağımı bilmediğimi bilmeni istedim. Ara sıra seni ne kadar az görürsem o kadar iyi olur diye düşünüyorum ama sonra kendimi tutamıyorum. Her şeyi unutmak, kollarına atılmak, hıçkıra hıçkıra ağlamak istiyorum. Ama sonra o lanet olası düşünce sinsi sinsi geri geliyor. Adamı rahat bırak. Kalbinin iyiliğinden katlanıyor bütün bunlara. Ardından bir ya da iki küçük olay haklı olduğumu kanıtlıyor ve nefretim yeniden filizleniyor. Sana kötülük etmek, seni ısırmak, senin aşkına ihtiyacım olmadığını göstermek, onsuz da yaşayabileceğimi kanıtlamak istiyorum. Ve kendi kendime işkence etmeye, acı çektirmeye başlıyorum. Birlikte kısır döngü de başlıyor. Aman ne dram. Öyle değil mi? Bunaldım. Aynı sözleri yinelemekten başka bir şey yaptığın yok. Ve ben söylemek istediklerimin onda birini söylememiş gibiyim. Söylemek istediğim bu değildi ki benim. Dil sesi aykırı, ses düşüncelere, düşünceler uçup gidiyor ruhlardan. Sözler onları yakalamadan çok önce. Dipnot, Adam Mickiewicz, 1798-1855, Atalar, 3. Tıdır. Elveda, bu mektubu yazdığım için neredeyse pişman olacağım. Kızar mısın? Güler misin? Yok, hayır, lütfen gülme. Lütfen ey sevgili kız, karşıla hayaleti, o eski günlerdeki gibi. Dipnot, Adam Mickiewicz, Hayalet. Bölüm Leh Edebi Mısrası'nın başyapıtlarından bir dram. İlginçtir, oyun 1968'de Varşova'da oynandığında taşıdığı Rus aleyhtarı imalardan ötürü yaygın öğrenci hareketlerine yol açmıştı. Sınanış 1898-1900. Lüksemburg 1898 Mayıs'ında Sosyalist Hareket'in merkezinde çalışabilmek için Berlin'e taşındı. Joyes ise doktora tezini bitirmek ve İsviçre vatandaşlığına geçebilmek gerekçeleriyle Zürih'te kaldı. Karar vermek kolay olmadı. 2 yıl önce Joyes'e benim başarım ve ün kazanmış olmam senin gururun ve kuşkuların yüzünden ilişkimizi zehirleyecek gibi geliyor bana diye yazmıştı. Ne kadar ilerlersem aramız o kadar kötüleyecek. Bu yüzden de Almanya taşınma fikrini kafamda evirip çeviriyorum. Eğer etraflıca düşündükten sonra hareketten çekilip seninle birlikte gözden uzak bir köşede huzur içinde yaşamakla dünyayı yerinden oynatıp ve fakat seninle ızdırap içinde yaşamak arasında bir seçim yapmak zorunda kalırsam bunlardan birincisini yeğlerim. 12 Haziran 1896.